Kitabın adı Ya Gazi Paşa Duyarsa, yazarı Erdal Sarı Zeybek, 8. ayrım. Çapraz sorgu niye? Ertesi gün sıra ifade almaya geldi. Sağ olsunlar, üçlü bir heyet kurdular. Levent Paşa, Atilla Albay ve Hakim Yüzbaşı Mehmet Şimşek. Bizi çapraz sorguya aldılar. Bir o soruyor, bir bu. Şaşırdım. Bizim bildiğimiz askerlik bu değildi. Ve Gazi Paşa'nın mektebinde askerliği bize böyle öğretmemişlerdi. Rütbe ve kıdemin esas olduğu askerlikte bizim küçüğümüz durumunda olan albay ile yüzbaşının bizi sorguya çekmesi ağır geldi ve itiraz ettim. Paşam, bu yüzbaşı ile albayın sorularına cevap vermeyeceğim, soruları siz sorunuz dedim, kabul etti. Her şeyi açık açık anlattım ama yetmedi. Levent Paşam ısrarla daha ne biliyorsun diye soruyordu. Daha ne biliyorsun? Ben hepsi bu diyordum ama o hala bana daha ne biliyorsun diye sormaya devam ediyordu. Kendi kendime dedim ki demek ben bilmemem gereken bir şeyi öğrenmişim de haberim yokmuş. Dedim demek bu öyle bir şeymiş ki onu rahatsız etmiş. Acaba neydi bu? Onu bu denli rahatsız etmiş olan konu neydi? Neden ısrarla daha başka neler bildiğimi öğrenmeye çalışıyordu? Not ettim bir kenara bunu ve tekrar tahkikata döndüm. Tek tek askerlerin ifadesi alındı. Rütbeli personelin ifadesi alındı. Çapraz sorgulamalar yapıldı. Önce şifahi sorular soruldu. Sonra yüzleştirmeler yapıldı. Sonra tekrar sorular soruldu. Bu arada bağırmalar, çağırmalar devletin jandarma alayının koridorlarını taştı. Kimi rütbeli personelin belinden silahı çıkarıldı, kimine yemini verdirildi. Kimin ifadesi gizli teybe alındı. Kiminin söylediği yazıldı, kiminin ise yazılmadı. Bu yetmedi, siviller çağrıldı. Onların ifadesi alındı. Her şey bir yana, sosyal tesislerde ifadesi alınan ve de olayın en önemli görgü tanığı Yavuz Deniz'in ifadesi sırasında kötü muameleye maruz kalması bardağı taşıran son damla oldu. Yüzbaşı Yavuz telefonla durumu bize bildirdiğinde inanın kan beynime sıçradı. Olamaz dedim içimden. Bir Mehmetçiğin zorla ifadesi alınamaz. Doğru tesislere gittim. Er Yavuz heyetin ifade aldığı kapının önündeydi. Yüzü kıpkırmızı olanları anlattı. Derhal tutanak tutun, işlem yapın diye bağırdım. Başçavuş Ali, yüzbaşı Yavuz sessiz, üzgün bir kenarda duruyor, çaresizlik içinde verdiğim emirleri dinliyordu. O sinirle çıktım tesislerden alaya gittim. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Cengiz Paşa'nın makam odasında beni bekliyordu. Olayı anlattım. Ses çıkarmadan dinledi. Sonradan gelişen olaylarda da hep dinlemede kaldı. Bu kadar sakin tabiatta olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Ardından Levent Paşa geldi. Onun gelmesiyle birlikte ortalık karıştı ve askerlik yerini sinir savaşlarına bıraktı. Hayatımın en acı günleri, saatleri oldu aklımda kalan. İnanın böyle bir soruşturma görmedim ben. Ağır ve sert, sanki karşınızdaki düşman. Soruşturmanın en ilginç yönü ise sivil adli makamlara intikal etmiş bu olayların soruşturmayı yürüten yetkili Cumhuriyet savcılarına sorulmaması oldu. Hayret, hiçbir adli yetkisi olmayan Levent Paşa'nın yetkili savcıdan izin almadan adli tahkikata müdahale etmesi ve sonradan yazacağı rapora tamamlanmış bir adli tahkikatın aksine değerlendirmeler yazması, inanın kelimenin tam anlamıyla adli tahkikata fesat karıştırmak olmuştur. Sonradan da Gaziantep Askeri Savcısının tamamlanmış sivil bir adli tahkikatı görevli ve yetkili olmadığı halde kendi başına yeniden yapması, görev ve yetki alanını aşmak olmuştur. Olmuştur ama kimin umurundaydı ki bunlar? 6 ay sonra vereceği kararda askeri savcı bu söylediklerimi kararında belirtecekti ama ne fayda. İnanın bu soruşturmada askerlik de yoktu. Ne yetki alanı kalmıştı ne de görev alanı. Hepsi birbirine karıştı gitti. Ayrıca bu heyet ne ilin valisiyle görüştü, ne de olaya el koyan cumhuriyet savcılarıyla. Ne emniyet müdürüyle görüştü, ne de başka bir sivil yetkiliyle. Anlamak mümkün değil. Sanki her şeye hazırlıklılar. Kimden ne ifade alacaklarını, kimle görüşeceklerini biliyorlar, hatta ne yazacaklarını bile. Olmaz, inanın böyle bir soruşturma olamaz. Her şeyin bittiğinin ertesi sabahı Levent Paşa ile Atilla Albay keyifliydi. Gülücükler dağıtıp şakalaşıyorlardı birbirleriyle. Garip bir tutumdu. Anlamadım, bir üstün astıyla böyle bir ilişkisi olması biraz garip. Gerçi mesai arkadaşıydılar. İstihbarata alınan tüm teknik malzemelerin ihalelerinde söz sahibiydiler. Her sabah müşterek toplantıları vardı. Teknik takip sonuçlarını her gün değerlendiriyorlardı. Birbirlerini sık sık görüyorlardı ama olsun, bizim bildiğimiz askerlik bu değildi. Gazi Paşa'nın mektebinde böyle öğretilmemişti bize. İyi iş yapmışsınız, yılların dolandırıcısını yakalamışsınız dediler ve gittiler. Yıl 2003, aylardan Ekim. Ekim ile Ocak 2004 arası beklemekle geçti. Ankara'da ne oluyor bitiyor öğrenmek için çok aradım. Saadettin Albay'ı, adli müşavir, ama telefonlarıma çıkmadı. Toplantıdaymış. Bir ara umut bile ettim. Dedim ki herhalde Ankara cephesinde yeni bir şey yok. Nerede? Yaşayacağımız olaylar, çok şeylerin olduğunu ve asıl taarruz hazırlıklarının burada yapılmış olduğunu bize gösterecekti. Bu arada Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Cengiz Paşa sessizdi. Sanki bir şey olmamış gibi görev ilişkimiz sürüyordu. Ama biz tek başımıza kalmıştık. Kimseyle konuşamıyordum. Bu tahkikat nedeniyle hakkımızda yayılan dedikodular yavaş yavaş kulağımıza kadar gelmeye başlamıştı. Kimse gerçeği bilmiyor. Zaten gerçeğin bilinmesi de Ankara tarafından istenmediği için olur olmaz şeyler söyleniyordu. Yazık, çok yazık. Bir insanın güven duyduğu bir teşkilat içerisinde şaibeli bir konuma düşürülmesi, inanın, çok yazık. Böylesine ağır bir soruşturmaya karşın benim hala görevimin başında olmam da çok garipti. Görevimizin başındaydık ama yarından güven duymayarak yaşamak zordu. Endişeli bir bekleyiş yordu beni. Bıraktım olduğu yerde ve de olduğu gibi kendi kendime "Vatan kendi evlatlarını yemez" dedim ve günlük yaşantının akışına kendimi bıraktım. Ocak ayı başında Gaziantep askeri savcılığına ifade vermek için çağrıldığımda Ankara'nın bu işi olması gerekenin ötesinde ciddiye aldığını ve bizi adaletin pençesine düşürmek için Gaziantep askeri savcılığını harekete geçirmiş olduğunu üzüntüyle gördüm. Bundan sonrası inanın bir oyun oldu. Gücünü koltuktan alanların senaryosunu yazdığı bir oyun. Oyun başladığında bize verilen rol sonuncu dereceden bir figüranlık idi. Ama bilemediler ki sonunda esas aktör biz olacaktık. Neyse, bir soruşturma geçirmiş olsanız da hayat devam ediyor. Aileniz var, ilgilenmeniz gerek. Görevleriniz var, yapmanız gerek. Bizce anlamsız ama onlarca herhal çok anlamlı bu soruşturmadan doğan acı dolu bir yaşam devam ediyor. Bu aralar televizyona bakıyorum. Kimleri çıkmış, dağdakiler ovaya insin, siyaset yapsın diyor. İnanın hiç kızmıyorum. Öylesine sakinim ki ben bile buna şaşırıyorum. Neymiş efendim, dağdakiler ovaya insin. Tamam, insin. Sonra siyaset yapsın. Kim dağdakiler? Gözlerim dalıyor. Çok uzaklara gidiyorum. Yıllar öncesine. Zırhlı aracın içinde 6 kişiydik. Kimse ne olacağını bilmiyordu. Bilmek bir tarafa, kimse düşünmüyordu ne olacağını. Süratle gidiyorduk bir bilinmeze. Nihayeti ölümdü. Bir sigara paketi büyüklüğündeki mazgalın köşesinde sakin ama çok sakin bekliyordum. Araçta kimse konuşmuyordu. Sessizlik vardı, hem de derin. Bir şeyler olacağı kesindi. Beklediğimiz ise bu bir şeyin ne olacağıydı. İşin garibi, neyle karşılaşacağımız konusunda da bir fikrimiz yoktu. Bu gidişin sonunda bir umut da yoktu geri dönebilmek için, ama gitmeliydik. Büyük bir patlamayla sarsıldık önce. Mayına bastık, sonra pusuya düştük. Biraz havalandık ve sertçe yere indik. Düşünüyorum da şaşkınlık bile yoktu yüzümüzde. Çünkü bekliyorduk bir şeyler olacağını. Telsizi attım elimden, silahı mazgala uzattım. Bir ara baktım bir şeyler görebilirim umuduyla ama göremedim. Zırhlı araç üzerinde patlayan roketler aracı beşik gibi sallıyordu. Ve durmadan gelen tık tık sesleri, mazgala çarpan kaleş mermilerinden gelen sanki yağmur damlası gibiydi. Hem de sağanak. Tek tek mi ateş ettim yoksa seride mi bilmiyorum. Görmeden, nişan almadan. Bir süre devam etti bu. Sanki mayına basan biz değildik ya da pusuya düşen aynı anda. Bağırma yoktu. Herkes kendi kendine bir şeyler yapıyordu. Kimi şarjörünü değiştiriyor, kimi ateş ediyordu. Ama sessiz, hiç konuşmadan, soru sormadan. Orta yerde bir delik açılmıştı. Mayın zırhı parçalamıştı demek. Anlamsız gözler, anlamsız hareketler, çaresizliğin sıkıntılı anları bu. Aracı kullanan Ağrılı Mehmet bir gayretle hareket etti ve motoru yeniden çalıştırdı. Pusu bölgesinden ağır ağır çıkmaya başladık. Ayakta olan beşimizden biri yere düştü. Arkadaşları sardı etrafını. Belli ki yardım etmek istiyorlardı. Sonra helikopterler, uçaklar üstümüzden geçmeye başladı. Anladım. Bunlar bize yardıma gelmişti. Su içtiğimi hatırlıyorum, bardak bardak. Yalnızlığımla 6. saate girdiğimizde her şey bitmişti artık. Ateşler yavaşladı ve tek tük patlamalar akşama kadar sürdü. 17 şehit. Daha önce yazmamıştım sizlere bunları. Anlatmamıştım gördüklerimi. İnanın bana 17 şehidimiz mevzisinde kahramanca savaşarak şehit oldu. Atalarına yakışır şekilde. Çanakkale gibi. Beni öldüren çatışma değil, dağdakiler değil, gördüklerimin bende yarattığı düşünceler. Şehitlerimiz getirildi birer birer, bakamadık ama gördüm, şehidi gördüm. Biz 6 kişi gitmiştik, 5 kişi döndük. O çok mu çok kalabalık olan dağdakiler gelişlerin aksine 3-5 ile geri dönmüştü. Müslüman mı? Müslüman İran'a. Ve de İran'ın desteğinde, üstelik kimi yaralı. Geride bıraktıkları ise bir dağın, bir taşın, bir kayanın altında yatıyordu hareketsiz ve de nefes almadan. Bir gece önce karakol 120 askerle pusuya çıkmıştı. Şimdi ise 102. Verdiğimiz sayılar sayı değil, bir can. 18 can. O günkü kahvaltıda yoklardı. Öğle yemeğine de gelmediler. Akşam yemeğine de. Biz ise 6 kişi gitmiştik, 5 döndük. Bir daha hiç göremedim bu 18 canı. Gitmişlerdi bir daha dönmemecesine. Acısı hiç eksilmedi yüreğimde. Şimdi yalnız başıma düşünüyorum da ne çabuk unuttuk şehitlerimizi. Ne çabuk unuttuk da ovadan, siyasetten bahsediyor birileri.